Ayrım 5. Beyaz bisiklet fokları yürüdü. Yaklaşık 9 saatten beri yoldaydık. Sabahın erken saatlerinde Ankara'dan yola çıkmıştık. Babam her zamanki dikkatiyle kullanmıştı arabayı. Artık yolun sonuna yaklaşıyorduk. Yolun oyarak geçtiği bir tepeyi aşınca babam "İşte Foça" dedi. "Bakın." Arabayı yol kenarındaki boşluğa çekip durdu. Foça masmavi denizi, beyaz badanalı evleri önünü kapatır gibi duran adalarıyla aşağıda ayaklarımızın altında gibiydi. Hava güzeldi. Bu berrak havada karşıda uzaklardan yükselen bir dağ ve eteklerindeki kasaba da görünüyordu. "Baba, orası neresi?" diye sordum. Babam, "Karaburun yavrum," dedi. Bir süre orada çam ağaçlarının arasında manzarayı izledik. Sonra tekrar arabamıza doluşup Foça'ya indik. Ankara'da telefonla yer ettirdiğimiz pansiyonu bulduk. Pansiyondaki görevli bizi görünce hemen koştu. "Hoş geldiniz," dedi. "Biz de sizi bekliyorduk." Onun böyle tatlı dilli bizi karşılaması hepimizin hoşuna gitti. Sanki yabancı bir yerde değildi de bir dost evine girer gibiydik. Kısa sürede pansiyondaki odamıza yerleştik. Hava sıcak olduğundan arabanın içine terlemiştik. Çeşmeye koşup ellerimizi yüzümüzü yıkadık. Annem bavuldan çıkardığı giysilerimizi askılara asıp dolaba yerleştiriyordu. Bu sırada kapı vuruldu. Gelen pansiyon yöneticisiydi. "Erkan Bey," dedi babama. "Gerçi biraz ters bir vakit, ikindi zamanı filan ama yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Size kahvaltı gibi bir şeyler getirsinler mi?" Babam bize baktı. Kendimi yokladım, doğrusu acıkmıştım. "Ben yerim," dedim. Annem, "fena olmayacak galiba," dedi. Çok geçmeden bir demlik dolusu çayla bir sini dolusu kahvaltılık kapıdan uzatıldı. Babam onu alıp masamıza koydu. Hemen başına geçtik. Sinide neler yoktu ki? Söğüş, silinmiş domates, salatalık, içine taze soğan, doldurulmuş çökelek, zeytin, peynir, yumurta, tereyağı, reçel. Babam, "Oo, bu ne bolluk böyle," dedi. "Biz burada kilo veririz diye düşünüyorduk. Siz bizi şişmanlamaya niyetlisiniz galiba." Pansiyon yöneticisi güldü. Hayır dedim. "Öyle bir niyetimiz yok. Hem denizde biraz yüzünce hepsi erir gider onların. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu kahvaltıdan sonra şöyle bir dinlerin, sonra denize girip bir de duş aldınız mı? Görün keyfi." Tatilimizin gerçekten iyi başlamıştı. Merak ettiğim bir şeyi kahvaltı sırasında babama sordum. "Baba, Foça adı nereden geliyor acaba?" "Ne demek ki?" "Babam, Dakozan," dedi. "Bu kıyılarda eskiden çok sayıda fok yaşarmış. Dünyanın en çok fok balığının bulunduğu yerlerden biriymiş burasıymış. Onun için buraya eski insanlar Fokia adını vermişler. Fokların yurdu anlamına geliyor bu söz. Sonra bu söz zamanla değişe Foça olmuş." "Peki baba, şimdi de foklar yaşıyor mu bu kıyılarda?" "Kesin olarak bilmiyorum ama az sayıda fok yaşıyor olabilir. Ben televizyonda izlemiştim fokları. Keşke burada kendilerini görebilsek. Kim bilir, belki görürüz." Bu ilk günümüzde neşeyle kahvaltı ettik. Daha sonra odamıza çekildik. Belki 1,5 saat uyuduk. Akşamüstü mayolarımızı giyip denize koştuk. Kıyıdaki küçük kumsalda güneşlendik, denize yüzdük. Ama benim aklım foklardaydı. Kumsalda güneşlenirken baba dedim, "Yarın o adalara yahut da ilerideki köylere gidelim mi?" Babam, "O da nereden çıktı Ozan?" dedi. "Fokları görmek istiyorum," dedim. Babam güldü. "O kadar sabırsız olma," dedim. 15 gün buradayız. Tatil günlerimiz neşe içinde geçiyordu. Her sabah kahvaltıdan sonra plaja gidip yüzüyorduk. Bazen arabamıza atlayıp yeni Foça'ya doğru birbiri ardınca uzanan eşsiz güzellik, güzellikteki köyleri geziyorduk. Kasaba sokaklarında, rıhtımda dolaşmak, kıyı kahvelerinde ve parkta oturmak için çok hoşumuza gidiyor. Ancak her sabah uğramadan edemediğimiz yerlerden biri de balıkhane ile küçük denizdeki balıkçılardı. Her zaman balık almasak bile denizden yeni çıkmış balıkları görmek, onları boşaltıp kasalara yerleştiren, isteyenlere satan balıkçıları gözlemek pek hoşumuza gidiyordu. İşte bu gidiş gelişler sırasında yaşlı bir kaptanla tanıştık. Bu yaşlı kaptanın adı Mürsel'di. Mürsel kaptana babam sordu. Bu kıyılarda şimdi de foklar yaşıyor mu kaptan? Elbette dedi kaptan. Sonra durup babamın yüzüne baktı. Gazete okumuyorsun galiba dedi babam. Tatildeyiz diye okumuyoruz dedi. Dünkü gazete de vardı dedi Mürsel kaptan. Geçen gün foklar için bir toplantı yapıldı. Artık foklar çok iyi, çok daha iyi korunacak. Babamın yüzü hafifçe kızardı. Tatili bahane ederek gazete okumamanın ne kadar yanlış olduğunu böylece ortaya çıkmıştı. Mürsel kaptan, Erkan Bey dedi. Bu kıyılarda az sayıda da olsa fok var. Daha çok şu adaların arka tarafında bulunurlar. Peki onları görebilir miyiz diye heyecanla sordum. Mürsel kaptan başımı okşadı. Aferin delikanlı dedi. Bakıyorum meraklısın. Boşuma gittim. Ama ne yazık ki fokları görmek kolay değil. Pek ortaya çıkmazlar. Bunun için çok az kişi görmüştür onları. Babam. Ağlarınıza zarar veriyorlarmış kaptan öyle mi? Diye sordu. Mürsel kaptan. Evet öyle dedi. Balık yiyebilmek için ağlarımızı parçalar, o yaramazlar. Doğrusu ya eskiden biz de böyle zarar verdikleri için onları öldürürdük. Nesillerin tükenmekte olduğunu bildiğimiz yoktu. Şimdi durumu iyice öğrendik. Dünyada günden güne azalan bu varlıkları korumak kararı aldık. Bu iş için Ankara'da gelen yetkililer belediye bir toplantı yaptık. Fokların ağlarımıza verdiği zararlar devlet tarafından karşılanacak. Biz de onları koruyacağız. İşte bütün bunlar vardı dünkü gazetede. Mürsel kaptanın bu haberi çok sevinmiştik. Oradan ayrılırken artık foklarda daha iyi korunacağını sevinci içindeydik. Ayrıca da o gün hemen gazeteciye uğramış, bir gün önceki gazeteden almış Foça'da yapılan foklarla ilgili toplantı haberlerini okumuştuk. Gerçekten Mürsel Kaptan'ın dediği gibi durum. Foklar artık korunmaya alınmıştı. Bu konuda Çevre Bakanlığı, belediye ve Foça balıkçıları el eleydi. O gün akşamüstüydü. Pansiyona gelen bir genç bizi arıyordu. Babam çıkıp konuştu. Meğer Mürsel kaptan haber göndermiş. Bizi denize gezdirmek istiyormuş. Hemen üstümüze bir şeyler giyip kıyıya koştuk. Gerçekten kaptan motorunla bizi bekliyordu. Gelin dedi. Adalara doğru gideceğim. Sizleri dolaştırayım. Motora bindik. Az sonra usul usul libadan çıktık. Adalara yöneldik. Doğrusu keyfi de diyecek yoktu. Kaptanın yanına oturmuştum. Bu balıkçı motorunu kullanışını izliyordum. Motoru öylesine rahat kullanıyordu ki gözü ötelerdeydi. Arada bir dümene dokunuyordu. Bir yandan da babamla benimle söyleşiyordum. Annem ise cibit mavisi denizi seyrediyor. Olamaz, olamaz deyip duruyordu. Bu kadar güzel, bu kadar temiz deniz belki başka hiçbir yerde yoktur. Gerçekten de öyleydi. Deniz pırıl pırıl masmavi altımızda uzanıyordu. Hafif bir rüzgar vardı. Teknemiz küçük küçük dalgaların üzerine kayıp gidiyordu. Onun usul usul sallanması çok hoştu. Bu arada gözlerim mavi sularda ayırabiliyordum. Acaba fokları görebilecek miydi? Bir tanesi olsa görebilseydi. Beni öyle sürekli olarak suları gözlediğimi gören Mürsel kaptan Ozan dedi. Böyle eğilerek sulara bakmak sonra deniz tutar. Ona göre bu uyarıya karşın gözlerimi yine sulardaydı. Hele adaların etrafında dolaşırken iyice dikkat kesilmiştim. O anı kolluyordum. Ortak adasının etrafını dolaşmayı bitirmiştik ki hayır, fokları göremedim. Tersine Mürsel kaptanın dediği oldu ve beni deniz tuttu. Kusmaya başladım. Ondan sonra artık hiçbir şeyden zevk almadan yalnızca kıyıya çıkacağımız ve pansiyona koşup dinleneceğim anı beklemeye başladım. Yazık, benim isteğim gerçekleşememiş, Mürsel kaptanın cabası da boşa gitmişti. Birden bir umut diyordu kaptan. O rastlantı oluverse görürdük. Neyse, olamadı. Üzülme. Kıyıya geldiğimizde gerçekten perişan bir durumdaydım. İçim dışıma çıkmıştı. Dermanım sinmişti. Kaptana teşekkür edip pansiyonun yolunu tuttuğumuzda akşam karanlık çoktan çökmüştü. Serin serin esen miba yüzüme vurdukça açılıyor, kendime geliyordum. Pansiyona varır varmaz kendimi yatağa attım, uyuyup kalmışım. Tatilimizin bir haftası göz açıp kapayana kadar geçiverdi. Artık ikinci haftadaydık. Bir gün belediye hoparlörüne yaklaşan festival ile ilgili duyurular kulağıma çağrıldı. Bunlardan biri
hemen
ilgimi çekti. 7-14 yaş arasındaki bizler için meclisi bir yarışması düzenlenmişti. Yarışma koşulları hoparlörlerden okuduğu gibi çeşitli yerlerde de asılmıştı. Ayrıca dileyenler gidip belediyeden bunları alabileceklerdi. Ben de öyle yaptım. Belediyeye koştum. Yarışma koşullarını bildiren kağıttan bir tane aldım. Pansiyona geldiğimde babam yeni duştan çıkmış, şezlonga uzanmış, kitap okuyordu. Durumu hemen ona anlattım. Babam para verdi. Kırtasiyeciye gidip sulu boya ve pastel boya ile birkaç tane resim kağıdı aldım. Pansiyona döner dönmez hemen odama çekildim. Resme karşı yeteneğim vardı. Kışın 6 ay boyunca bir kursa da gitmiştim. Resim kursundaki öğretmenim benden umutluydu. İşte önümde şimdi güzel bir fırsat vardı. İyi ama fakları iyi tanımıyordum ki. Nasıl yaratıklardı? Yuvarlak kafaları, onların sevimli birer yavrucak gibi gösteren parlak gözleri ve burunlarını, iki yanında fışkırmış gibi duran o seyrek bıyıklarını, birer kolu andıran yüzgeçleri aklımdaydı. Çizdim ama çizdiklerim hoşuma gitmedi. Ertesi gün belediye ve lisenin kütüphanesine girip foklarla ilgili bulabileceğim şeyleri okudum. Bunlar çeşitli ansiklopediler, broşürler ve tanıtım afişleriydi. Fok resimlerine, Foça'nın küçük parkındaki fok heykeline baktım. Sonra da gelip resmimi çizdim. Boyadım. Festivalin başladığı gün götürüp teslim ettim. Sonucu beklemeye başladım. Festival gerçek bir şenlik haline 3 gün sürdü. Çeşitli spor ve eğlence programlarının yanında kitap sergileri, söyleşi ve imza günleri, tartışmalı toplantılar düzenlendi. Bunların birçoğunu izledik. İmza günlerine yazarların kitaplarını imzalattık. Festival günleri ne kadar eğlenceli geçse de ben tereddütteydim. Aklım fikrim festivalin son günü açıklanacak olan yarışma sonuçlarındaydı. O günü iple çekiyordum. Derken o gün geldi. Ama bu kez de akşam olmak bilmedi. Akşam stadyumda çok ünlü bir müzik grubunun konseri vardı. Bu konserden önce ödüller verilecekti. Heyecan içindeydim. Ben de kürsüye çağrılacak mıydım? Gece stadyum tıklım tıklımdı. Önce belediye başkanı çıkıp bir konuşma yaptı. Daha sonra bu sporda tekne yarışında yelken yarışında başarı kazanan ödüllerini verdim. Geceyi sunan görevli, evet sayın konuklar, sevgili Foçalılar dedi. Şimdi sıra Foça ve Foklar konulu resim yarışmasına ödüllerini vermeye geldi. İşte sonuçları açıklarım. O an heyecandan titrediğimi fark ettim. 3. Foça İlkokulu'ndan bir arkadaştı. Gitti kürsüye çıktı. Ödülünü aldı. Daha sonra 2. olan arkadaş açıklandı. O da çevredeki bir tatil köyündendi. O da ödülünü aldı. Sıra 1.'deydi. Yüreğim küt küt vuruyordu. Kulaklarım uğulduyordu. Bir yanımda annem, öbür yanımda babam. Hepimiz kulak kesmiştik. Sunucu. Sıra geldi yarışmanın 1.'sine dedi. 1. olan kardeşimiz Foçalı değil. Buradaki başvuru yazısında belirttiğine göre Foça'yı ilk kez daha birkaç gün önce görmüş. Annesi ve babasıyla birlikte bir pansiyonda kalıyor. 1-2 gün içinde de buradan ayrılacak. Evet, yarışmamızın 1.'si Ozan. Annem ve babam hemen o an sarılıp beni öptüler. Sonra koşarak sahneye çıktım. Yüzüm gözlerim ışıklar içinde kaldı. O binlerce kişilik kalabalığı göremiyordum. Gözlerim kamaştı. Belediye başkanı beni kutlayıp ödül paketimi ve armağan paketimi verdi. Teşekkür ettim. Bana uzatılan mikrofona oradakilere şöyle seslendim. Foça'yı ve Fokları çok seviyorum. Hem Foça hem de Foklar sonsuza dek yaşasınlar istiyorum. Onları sevelim, koruyalım. Fokları yurdundan bu ödülü Ankara'ya bir selam diye götüreceğim. Korkunç bir alkış koptu. O andaki mutluluğu anlatamam. Dünyalar benim olmuştu. Kapıldığım heyecandan ötürü öyle bir haldeydim ki sahneden inerken az daha düşecektim. Annemle babam yanında döndüğümde mutluluktan ağlıyordu. Onlarsa bana yeniden sıkı sıkı sarılıp kutluyorlardı. İlerleyen saatte bir yandan konseri izlerken bana verilen armağanların kutusunu usulca açtım. Ödülümün bir fotoğraf makinesiydi. Üstelik içinde film de koymuşlar. Kutunun içindeki bir notta şöyle yazıyordu. Lütfen makineyi açmayınız. Bir film vardır. Güle güle kullanın. Tatilimin son 2 gününde makinem elimden hiç düşmedi. Köşe bucak her yeri gezip dolaştım. Foçalı o güzel görüntüleriyle doldurdum makinemdeki filmi. Son gün sabahleyin Ankara'ya doğru yola çıkarken gelecek yıl tatile yine Foça'ya gelmemize söz verdik kendi kendimize. Arabamız yokuşları tırmanırken Foça aşağıda Fokları andıran küçük adalara mavicikler içinde uzanıyordu.